Ayrım 12, sayfa 112. Gece akşam yemeğinden sonra bütün ekip toplantı yaptık. İri taşları taşıma, tesviye, çakıl taşıma kolları ayrıldı. Bu çok gerekliydi. Çünkü çalışırken Alman nöbetçiler öyle uzun boylu konuşmalara, tartışmalara müsaade etmezler. Mühendisimiz pek kaygılıydı. O akşam edebiyatçılarla bir toplantı yaptı. Kendilerinden Mısır ehramlarının tarihçesini öğrendi. Kendi ifadesiyle ilham almak, ilhamlarını tanımlamak içindi bu. Kör olası elimizde bir kitap, bir kılavuz filan da yok ki faydalanalım. Bir yığın zorluklar çıkıyor karşıma. Teknik güçlüklerin üstesinden gelmek için habire volta atıyor koğuşta, avluda. Onun bu kaygılarının farkına varanlar, hareketlerini iyi niyetli bir ilgiyle izliyor, duymakta olduğu bu hislerinden dolayı ona gıpta ediyordular. Elinde bir yaratıcılık silahı vardı onun. Az mıydı bu? Kafasıyla bu işin gerçek niteliğini kavrayacak durumda olmamasına rağmen mühendisin bu sırada duyduğu hisler büyük ve güzel hislerdi. Tasarlanan bu eserle kampımızdaki en büyük savaşın verilmeye başladığını o şu anda bilebilseydi ya da biri ona bunu açıklasaydı mutlaka şaşırıp kalırdı. Bu savaşın rehinelerin iradesinin kazanılması, tepeden tırnağa silahlı, çelik zırhlar kaplı koca Almanya'nın silahsız, savunmasız, sigarasız, SS'lerin kırbaçları altında inleyen bir avuç insan tarafından kepaze edilmesi için yapıldığını bilseydi mühendisimiz, mutlaka sevinçten kasketini havaya fırlatır, Alman askerlerinin önünde şa şa şa diye bağırırdı. Etütler, planlar, hazırlıklar ertesi gün için hep akşamdan yapılıp kotarılıyor. Sabah işbaşı yapıldığında Almanlar hayretten gözlerini ovuşturuyorlar. İnanılacak şey değildi bu gördükleri. Hep çeşitli bahanelerle kimi su dökmek, kimi su içmek, kendilerinden izin isteyen, kaytarma yolu arayan, dalga geçen bu 50 kişi şimdi ceketleri fora etmiş, kolları sıvamış, yemek düdüğü çalıncaya kadar işten baş kaldıramıyordu. Nöbetçiler aralarında en disiplinli ekibe kumanda ettikleri için böbürleniyordular muhakkak. Bunu da kendi başarıları sayıyorlardı elbet. Bilgiç polis taktiklerinin sonucu sayıyordular. O kadar memnun, o kadar rahattılar ki nezaret işini büsbütün gevşetmişlerdi. Bütün gün yan gelip uzanıyorlardı bir gölge bulup. Sigaralarını tellendiriyor, sohbete dalıyorlardı birbirleriyle. Sohbet dedikse fazla bir şey anlaşılmasın. Ja ja diye söyleşiyorlar aralarında o kadar. Sohbetleri bundan ibaret. Alman'ın söylenecek çokça bir şeyi zaten yoktur. Yapıt tam 8 günde tamamlandı. Bu iki şaheser piramidin belki de ancak o gün farkına vardılar Almanlar. Biri daha alçaktı öbüründen, simetri, armoni ve sanat bakımından birbirleriyle yarışa çıkmıştı bu piramitler. Büyük piramidin bir yüzüne işlenmiş taştan bir plaka konmuştu. Bu plakada kocaman harflerle Haydari kelimesi yazılıydı. Öbür piramidin aynı yöne bakan yüzünde de 1943 rakamı. Bu yapıtın meydana getirilmesinde çekiç ya da başkaca bir araç kullanılmamıştır. Elle kotarılmıştı bu piramitler hep. Birdenbire uyanıveren Yunanlı'nın o sanat zevki, hayal gücü, sonsuz buluş kabiliyeti sayesinde bu sanat yapıtları doğmuştu. Bunlar karanlık insan düşmanı SS ruhunun öldürücü saldırısına karşı Elen ruhunun kazandığı zaferin abidesiydi. O günkü Almanya'nın Avrupa'daki tutsak ulusların istek, irade ve üstün niteliklerini yok etmek için giriştiği sistemli çabalara karşı tutsak insanların kotardığı bir zaferin abidesi. Eğer bu yapıt tahrip edilmeseydi birçokları ziyarete gelirdi buraya. Anlamı çeşitli yönlerden yorumlanır, bu yapıtın neyin sembolü olduğu tartışılırdı. Bu yorumların başında en kısa kesilmişi, en şaşmazı şöyle bir şey olmalıydı. Ölümün yenilgisi ya da Haydari rehinesinin özgürlük seli ya da özgür esirler. Rehinelerin piramitlerin bulunduğu yere gidebilmeleri onların ancak aynı ekipten olmalarına ya da oradan nöbetçi refakatinde tesadüfen geçmelerine bağlı olduğundan herkes bir kaçamak yolu bulup bu piramitleri seyretmek için can atıyordu. En başta da Napolyon. Napolyon gözyaşlarını tutamamış şöyle konuşmuştu. Çocuklar tam 8 gün özgür yaşadınız, ne mutlu size. Nöbetçilerden biri öylesine coşmuştu ki piramitlerin resmini çekmek gelmişti aklına. Gidip başçavuştan fotoğraf makinesini istedi. Böylece olay garnizonun diğer SS'leri tarafından da duyuldu. Hepsi gelip merakla piramitleri seyrettiler. İçlerinden biri bu tutsak yaratıcılara bakarak gut bile dedi. Bu büyük bir hoşgörülünün ifadesiydi. Bir SS canavarının kendini tutamayıp bir rehine için söyleyebileceği iyi bir söz ancak bu kadar olabilirdi. İş bitmişti ama herkes bir şeyle uğraşır görünüyor. Çoğumuz piramitlerin çevresindeki zemini tesviye etmek işine devam ediyorduk. Boş durduğumuzun farkına varılmamalıydı. Sirmas işin kokusunu almış, havaya bile hükmeder gibi koca göbeğin peşinde parlak burnunu çeke çeke angarya işlerin bu kesiminde neler olup bittiğini görmeye geliyor. Nöbetçilerden birinin aklına dikkat komutu vermek geldi. Allah ondan razı olsundu. Sayesinde aşağıdaki sahneyi izlemek fırsatını bulduk. Komutan buraya tamamen kayıtsız, tutsakların hakimi, mutlak efendisi. Tanrısı bu cehennemin her şeyi edasıyla tam bir hayvan gibi hissiz olarak gelmişti. Ama birden yine bir uçurumun başına gelmiş gibi durakladı, gözlerini yumdu. Çizmelerini sinirli sinirli kırbaçladı. Sonra bir adım daha attı. Şimdi piramitlerin yazılarını okuyordu. Nöbetçiler gülümsüyor, dirsekleriyle birbirlerini dürtüyordu. Biz hareketsiz, hazır ol vaziyetinde üstlerinin emirlerini yerine getiren disiplinli tutuklar rolündeyiz. Komutan birden duruyor, bakışları bir şimşek hızıyla bizden nöbetçilere kayıyor. Sonra piramitlere, daha sonra da boş alana yöneliyor. Hafif bir gülümseme beliriyor yüzünde, nöbetçilere soruyor. Kim düşündü bu işi? Nöbetçilerden ikisi birden gururla cevap veriyorlar. Biz komutanım. Büyük sevinçlerini zor tutabiliyor nöbetçiler. Komutan bize dönerek soruyor. Almanca bilen var mı içinizde? Ben bilirim diyor içimizden biri. Gelin bakalım diyor nöbetçilere. Çok munis, adeta tatlı bir hali var komutanın. Söyleyin bakalım bana, piramitlerin bulunduğu memleketin adı ne? Kim yaptırdı bunları ve ne zaman yaptırdı? Şafak atmıştı Alman nöbetçilerde. İmtihan mümeyyizleri önünde şaşalayan öğrenciler gibi bir bize bir komutana bakıyorlardı. Komutan bu sefer bize dönerek soruyor. İçinizden bunu bilen var mı? Evet diyor aramızdan 2-3 kişi, ama mühendis bırakır mı hiç, kaptırır mı başkasına bu şerefi? Hemen davranıp komutana bir solukta bütün ayrıntılarıyla piramitlerin tarihçesini anlatıveriyor. Siz gidin bakalım diye nöbetçileri savuyor komutan. Sonra bize hitaben parti diye kampta kullanılan bozuk Almanca'ya uygun olarak dağılmamızı emrediyor. Tavırlardan bir şey sezmek mümkün değil. Bütün bunları hayra mı yoksa şerre mi yormalıyı da kestiremiyoruz. Komutan yüzüne dilediği ifadeyi verebiliyor. Şu an dünyanın en büyük, en yaman psikoloğu bile bu kapalı maskeyi kaldırıp bu adamın içindeki niyeti, düşünceleri okuyamaz. Paydos'tan tam bir saat önce bırakıyordu bizi. Hazırlandık, sıraya girdik. Tam hareket edecektik ki bize bu akşam ve yarın sabah yemek ve kahvaltı etmeyeceğimizi söylüyor. Bu akşam ve yarın sabah oruç var. Şimdi doğru yatmaya. Komutan bu şekilde yenilgiyi şimdilik kabul etmiş durumda. Bu yenilgi kendisine çok ağır gelmişti besbelli. Akşam geç vakit yardımcılarıyla beraber tekrar piramitleri ziyarete giderken görmüştük. Daha sonra Jacob'dan sarhoş olduğu zamanlar sırlarını anlatmak için bizi kovalayan canavar SS, öğrendiğimize göre 2 nöbetçi 3 gün hapis ve katıksız cezasına çarptırılmış. Suçları da işi bırakıp oyun oynamak, daha doğrusu oyun oynamamıza müsaade etmek. Jacob'un kendisi de bu işin içinden çıkamamıştı. Nasıl olur? Nasıl olur da oyun oynarmışsınız? Piramitler mükemmel. Bundan iyileri can sağlığı. Anladıysam Arap olayım. Hiçbir şey anlamadım. Komutanın kendisi değil mi size aferin diyen? Neden kızdı öyleyse? Cezalı 2 nöbetçi de bu acayip işin içinden çıkamamıştı muhakkak. Hapis ve açlık cezaları bu kalın kafalı Almanlara böyle nazik işlerin içinden çıkabilmelerine yardım edecek nitelikte değil. Onlar hiçbir zaman bir emrin nerede biteceğini, inisiyatifin nerede başlaması gerektiğini öğrenemeyeceklerdir. Angarya ile oyunun nerede birbirine karıştığını, bütün bu acayip işlerin neden icap ettiğini kavramaları çok güç onlar için, imkansız. Bundan daha iyi çalıştıkları olmuş muydu yahu? Olmamıştı ya, hiçbir ekip bu ekip kadar çalışmamıştır. Yok canım, şey işte, komutan işin bittiğini öğrenip görmeye geldiği zaman onları piramitlerin çevresinde temizlik numarası yaparken gördü de kızdı, o kadar. Biraz da kafası tütsülüydü zaten, hepsi bundan ibaret. Oyun oynamışlar bak hele, ben nöbetçi olacağım da onlar oyun oynayacaklar, sıkı mı? Gitsin de başka ekipleri görsün komutan. Tembellik, dalgacılık nasıl olurmuş? Bizim ekibi değil. Zavallı yaratıklar, tembelliğin, oyun oynamanın bu işle hiç ilgisi yok. İlki hoşa gitmeyen bir iş karşısında duyulan nefret, ikincisi ise bir insanın yapabileceği en ciddi iş, en büyük iş, tek iş. Dünyada her şey bir oyundur. Yeter ki bu oyunlardan insan gönlünün, insan ruhunun, insan aklının da bir yeri olsun. Ve de Ellenler sık sık yüzyıllar boyunca oyunlar oynamışlardır hep. Onların dünya mucizeleri karşısında takındıkları belirli bir durumları vardır çünkü. Onlar bu oyunları bir tutsak gibi değil, bir yaratıcı, bir eleştirici, bir tamamlayıcı olarak oynamasını öğrenmişlerdir. Zavallıcıklar, zavallı Almanlar, bu olup bitenlerin içinden çıkamayınca Sirmas sarhoştur ya da Sirmas delirmiş gibi sudan açıklamalara kaçıyorlar. Bu ikinci kanıyı bizden de birçok kimse destekliyor. Ama kurmay kurulumuz bir no'lu koğuş. Kampın ruhu kendi görüşünde gerekli doğru sonuca varmıştır. Ancak bu sayede Sirmas'ın çeşitli buluşlarına, çeşitli tertiplere karşı koymak, bunları etkisiz bırakmak mümkün oluyor. Sirmas, insan özgürlüğünün yok edilmesi işinde bilimsel bir sadist, tipik bir SS, merhametsiz, bilgili, aydın bir düşman. Vurmasını bilen biri, insan ruhunu tam hedef tutmayı başarıyor. İnsanın işini ağır ağır, yavaş yavaş bitirmek sanatına sahip olduğundan emin. İnsanı söndürmek, yok etmek sanatını. O kendi meslektaşlarından nefret eder, onlarla hiçbir zaman arkadaşlık etmez. Genel komutanlığın o pırıl pırıl siyah arabası az mı gelip kamp komutanlığı binası önünde beklemiştir. Yüksek komutanın davetine Sirmas icabet etsin diye. Bu gibi olaylarda siyah Merlin arabasının gelişini ne kendimiz ne de Sirmas bakımından hayra yormamak gerektiğini hep biliyorduk. Bunun için bu araba geldiği zaman bilirdik ki geliş sebebi mutlaka bir işe, acele bir işe, korkunç bir işe, rehinelerin gece yarıları alınıp götürülmeleri ya da sabahleyin öğreneceğimiz kurşuna dizilme olaylarıyla ilgili bir işe bağlıdır. Bu adam hep tek başına yaşıyor, içiyor, eğleniyor ama tek başına, gezintilere yalnız çıkıyor, bütün gün tek başına çalışıyor, içkiyi ve gezintileri yaptığı yorucu kafa işinde yardımcı unsurlar olarak kullanıyor. Onun bu sürekli ve amansız çabasının merkez sikletini inan teşkil ediyor, insan mekanizması ve insan ruhu. Sorumluluğunu yüklendiği savaşın yapıldığı alan bu ve mutlaka yenmeli kendisi bu savaşta. SS taburlarının kurucusu ve ilhamcısı bu orijinal buluşunu uygulama safhasına getireceği sırada Sirmas ile karşılaşmış olsaydı eserini tamamlanmamış sayardı muhakkak. Sirmas o sırada sesini duyurabilmiş olsaydı, nazariyelerini, parlak projelerini ileri sürmek fırsatını bulabilseydi, mutlaka bu SS taburlarının kurucusu utanç ve aşağılık duyguları içinde kendi yerini ona bırakırdı. Ama Sirmas'ın o taraklarda bezi yoktu. O daha çok kendi kendini tatmin etmek için, kendi zevki için çalışıyordu. SS yüksek komutanı bunu kavradığı için onu Haydari'ye göndermişti. Kan akıtıyor, ciğerler söküyordu. Elinden gelse tek bir kişinin şahsında, kendi anası da dahil, bütün insanlığı işkenceye çekecek niteliktedir. Sırf kendisini tatmin etmek için, hazdan sarhoş olmak, insan ıstırabı selleri içinde yüzmek için, hem de hiçbir mükafat beklemeden. Kendi askerlerine karşı nefret duyduğu için onlara gaddarca cezalar verir, dayak atardı sık sık. Hem bunu vurduğun zaman neden vurduğunu kavrayamayan, bir şey söyleyince ne demek istediğini anlayamayan, verdiğin en sudan emirleri bile anlamaktan aciz bu insan makineleri işkence etmekten zevk aldığı için yapmazdı. Sirmas'ın böyle avellerle uğraşacak vakti yoktur. Sirmas oyunlarını oynamak için karşısında sağlam, güçlü rakipler ister. Oynayacağı kimseler zeki, güçlü, tehlikeli oyuncular olmalı. O karşısında baykuşlar, yarasalar, sıçanlar değil, arslanlar görmek ister. Ama sanılmasın ki bu kuvvetli oyunculara yenildiği zaman saygı gösterip razı olacaktır sonuca. Yanlış. Onun istediği uğraşmak, çabalamak, tehlikelerle karşılamak, boğuşmak ama bir şartta, sonunda yenmek. Yenildi mi ki işte burada insan bitip hayvan başlamaktadır. Ne yapıp yapacak rakibini imha edecektir. Yunanistan'da böyle güçlü rakiplerle karşılaşınca sonsuz bir zevk duymuştu Sirmas. No 1 koğuştakilerle mücadele edeceğine göre tam iklimini bulmuştu kampımızda. 260'larla ve en başta yiğitler yiğidi Napolyon'la. Bir gün yemekhane önünde hepimizin yanında geçen ufak bir olay bu bakımdan çok ilginçtir. Sirmas komutanlık binasından çıkmış nizamiye kapısına doğru gidiyordu. Rehinelerden SM odun kırıyordu o sıra. Sanki elindeki kazma değil, minyon bir kurşun kalem. Öylesine bir incelikle yapıyordu bu işi. Kazmayı koca koca kütüklere saplıyor, sonra kaldırıp hızla indiriyordu. İnsan o an hem kazmanın, hem kütüğün, hem de yerin inlediğini duyuyordu. SM güçlü kuvvetli bir delikanlıydı. Dört köşe omuzları, çıplak güneş yanığı levent vücudu, çelikleşmiş adaleleriyle bir arslan yavrusu. Bu levent vücuttan sağlık taşıyor, sanki bütün adaleleriyle, bütün durumu ve güzelliğiyle, bir pehlivan edasıyla şöyle haykırıyordu dört bir yana. İşte buyum ben, ben hiç kimseden yılmam. Sirmaz bu delikanlıyı görünce tasmasının zincirinden tuttuğu köpeğiyle taşıdığı evrak çantasını bir Alman erine verip yanına yaklaştı. Delikanlı hiç istifini bozmadan işine devam ediyordu. Sirmaz bir an için delikanlıyı tepeden tırnağa süzdü. Birden ceketini çıkarıp bir yana fırlattı, kollarını sıvadı. "Var mısın benimle boksa?" diye sordu delikanlıya. "Yavol!" diye gürledi delikanlı hiç düşünmeden. Kazmasını 4-5 metre kadar öteye fırlatıp korkunç efendinin karşısında gard aldı. Bir titremedir ki ta kemiklerimize kadar işledi biz seyredenlerin. Bizimkinin yüzüne bakınca heyecanımız dayanılmaz noktasına gelip dayandı. Gerçek bir aslan yavrusu karşısındaydık. Gözlerinden kıvılcımlar saçılıyor, burun kanatları oynuyor, yüz adaleleri geriliyor, her yanı ile fırtınalara, üstün başarılara gebe bir saldırıyı müjdeliyordu. Sirmaz delikanlının karşısında dimdik duruyor. Suratsız, haşin, sert bir tavırla yaklaşıyor ve dostça delikanlının omzuna dokunuyor. "Gut," diyor, "tam bir levent." Bu olaydan sonra kurşuna dizilmeye gidenlerin ilk listesinde bu delikanlının da adı vardı. Sirmaz'ın hoşlandığı, takdir ettiği tek bir SS var kampımızda. Andrea bu SS'nin adı, komutanın tıpkısı, aynı kalıptan. İşkence çeşitleri icat etmek, gaddarlık bakımından komutanın tıpkısı, hatta ondan da üstün. Ama gerçek bir köle, her güçlünün kölesi olacak tinette bir herif. Bu Andrea bir Yunan yurttaşı, o da bir rehine, hem de Musevi. Ama yukarıda sözü geçen üstünlüklerinden dolayı Sirmas'ın takdir ve güvenini kazanmıştır. Sirmaz onu öbür rehinelerden ayırmış, ayrı oda, ayrı yemek, imtiyazlar vermiş, kudret ve yetki sahibi kılmıştır. Andrea'ya kampın en önemli hizmetlerinden birinin sorumluluğunu yüklemiş, Haydari kampının tecrit koğuşlarının başına getirmiştir. Andrea 15 no'lu blokun amansız hakimi durumunda, emrinde korkunç hücreler ve 300 kişinin bulunduğu tecrit koğuşları var. Bu binaya ancak bu kadar insan sığabilmektedir. Ama lüzumu halinde Andrea'nın nazariyesine göre, İki misli, hatta üç misli daha insan sığabilir buraya. Nazariye şu: kışın üşümezler, yazın da temizliğe ihtiyaç kalmaz. Zaten her gün hamamda sayılırlar. 15 no'lu blokun kampın kuzey uçunda olduğunu söylemiştik. Bu blok bu yüzden kışlanın blok binalarının kuyruk kısmını tamamlamaktadır. Kampta dış yüzü sıvanmamış tek bina budur. Eski, küflü, örümcekli manzarasıyla görendeki ilk psikolojik etki maksada uygun olsun diye böyle bırakılmıştır. Bina iki katlıdır. Birinci katta 4x4 ölçüsünde iki büyükçe oda vardı, sağlı sollu. Bunların her birinde aşağı yukarı 50 kişi bulunur. Buralara koğuş adı verilmiştir sözüm ona. Çevredeki artan kısımlara köpek kulübelerine benzeyen demir kapılı kapıyla delikleri olan penceresiz, havasız yerler yapılmıştır. Bunlar tecrit hücreleridir. İkinci katın da planı aynıdır. Koğuşların pencereleri 1,5 metre kadar yüksekliktedir. Dışarısı kolay görülmesin diye. Su tesisatı çok entipüften. Çatıdaki ufak bir depodan 300 kişinin, hatta bazen 600 kişinin ihtiyacını karşılamak için gerekli su gelmektedir. Güya. Oysa bu deponun suyu 50 kişiye bile yetmez. Çimentoların ateş kesildiği yaz günlerinde bu su musluklara kaynar halde gelir. Duvarlar fırın duvarı. Kalabalık itiş kakış, ter, sorgudan geçenlerin iltihaplı yaralarından yayılan leş kokusu, kir, pislik ve çöplerin kokuları solumayı insan vücudunun en korkunç işi haline sokmaya yetip de artıyor. Koğuşların ve hücrelerin iç duvarlarını badana ettirmişlerdi bir defasında. Bunu bilerek yapmışlardı sanki. Bu duvarların ezilen binlerce tahta kurusu kanı ile kırmızı lekelere bulansınlar diye. Bitlere gelince bunlar hiç yalnız dolaşmazlar. Küme küme toplanır, sonra dağılırlar. Her kümenin tam orta yerinde bir özü vardır. Bu öz ölü bir tahta kurusudur. Bu garip olayın nedeni şöyle açıklandı. Bitler emdikleri kanı derin insan damarlarından kolay kolay çekemiyorlar. Tahta kurusunun gövdesinden çekmek daha kolay geliyor işlerine. Geceleri 1-2 saat gözlerini kapayıp uyuyabilmen için gündüzleri mutlaka tahta kurusu avına çıkmak gerek. Koğuştaki 50 kişiden her birimiz ortalama 1000-1500 kadar tahta kurusu öldürmek durumunda sabahtan öğleye kadar. Tahta kuruları öğleden sonra sırra kadem basıp karanlık basınca tavanlardan, pencere çerçevelerinden aşağı doğru akına başlıyorlar. Yemek genellikle hep koğuşların içinde dağıtılıyor. Tecrit cezalarının koridorlara bile çıkması yasak. Almanların hazırladığı tüzüğe göre her cezalının su içmek ya da başka ihtiyaçları için günde 2 kere dışarı çıkmak hakkı. Hem her seferinde 15'er dakika. Andrea'nın nizamnamesi o ilk tüzüğü değiştirmiş. Dışarı çıkma hakkını 1'e, dışarıda kalma süresini de 10 dakikaya indirmiştir. Hem de öğle vakti olmak üzere. Çamaşırhane denilen bir yer vardır bu binada. Genişlik 1,5, uzunluk 2,5 metre. Bir yanda 4 nöbetçi muslukların başında kaynar suyun ancak kalınca bir iplik kadar akmasına müsaade etmekte. Öbür yanda iğreti bir bölme ile ayrılmış başka bir yer. Burası öbür ihtiyaçlar için. İşte buraya tam 50 kişi tıkılır ve 10 dakika müddetle dillerine bir damla su akıtabilmek, ağızlarını haşlamak için giriştikleri savaş, itişme kakışmalar, sıcaktan bunalmaları, tere kesmeleri, küfür etmeleri, kavgaları, birbirini çiğnemeleri, ezmeleri, sinirlenmeleri, dövüşmeleri, boğuşmaları seyredilir doya doya Almanlar tarafından. Muslukların gerisinden kırbaçlar şaklar, bölmeye girişe gecikenler dövülerek dışarı atılır. Bazen 3-4 kişi birden aynı deliğe defi hacet etmeye çalışırlar. Boğucu sıcak, pis koku, pislik, küfür, dayak, kırbaç, yaralıların feryadı birbirine karışır. Bu duruma tüzükte temizlik ve su içme vakti denir. Burada bayılma olayları günlük olaylardan, bayılandan da herkes nefret eder. Çünkü boylu boyunca uzanıp bütün yeri kaplar. Başkalarının işlerini bitirmesine engel olurlar. Buraya gelip bu yüzden boş dönenler çok olur. Bu cehennem vaktinde, bu 10 dakikalık süre içinde öyle düşmanlıklar, öyle kinler olmuştur ki 15 nolu blokun, Andrea'nın ve Haydari kampının birer korkunç hatıraları olarak ömürler boyunca unutulmayacaktır. Tecrittekilerin çoğunluğu kabız olmuştur. Ama haftalarca, aylarca sürüp giden bir kabızlık. Israplı, zehirli, toksinli, uykusuzluklu, ölümlü cinsinden. Açıktan helaya gitmek isteyenlerin önceden Andrea'ya yazılı olarak başvurmaları gerek. Kağıt ve kalem bulundurmak şiddetle yasak edildiğinden, kağıt kalem vermesi için önce 1-2 gün Andrea'ya yalvarmak, peşinden koşmak gerekir. Bu dilekçe Andra'nın canı istediği zaman ancak yazılabilir. 3-4 gün sonra da onaylanmak için komutana sunulur, parafe edilir, doktora havale olunur, doktor bir toz verir, sonra aynı yoldan, aynı gecikmeyle helaya gitmek ihtiyacını duyan cezalıya ulaştırılır. Yani böylece bu zavallıya 3-4 dakika için helaya gidip koğuşa dönmek üzere izin çıkmış, resmen tebliğ edilmiş olur. Bakarsın saatlerin birinde, bu gece yarısı da olabilir, koğuşun kapısı gürültüyle açılır. Rehineler yerlerinden fırlar. Kimi kabuslu uykusundan uyanmıştır. Ve bir an önce kurşuna dizilmek için adam alınıp alınmayacağını anlamak ister endişeli bakışlarla. O sırada nöbetçi olan S.S. bir isim çağırır. Gözleriyle dışarı çıkmasını söyler bu ismin sahibine. Nöbetçinin keyfi yerindeyse bu çıkana tedavi temizliği için verdiği dilekçenin onaylandığını tebliğ eder. Yok aksi bir saatindeyse ya da tebliğ edenin kendisi Andrea ise sık sık şu trajedi sahnesi oynanır. Rehine korkular içinde niçin çağrıldığını sorar. Ya demek hatırlamıyorsun. Ha o iş için epey zaman geçti de unutmuşum. Unuttuğuna göre artık ihtiyacın kalmadı demek. Yok onu demedim, rica ederim, olmasına var ama ben başka bir iş için sanmıştım da. Demek alay ediyorsun bizimle köpek soyu ha? Demek idareyle alay ediyorsun, yat aşağı. Amansız bir dayak faslı başlar. Cellat yorulup 2 tekmeyle zavallıyı koğuşa sokuncaya kadar devam eder bu dayak faslı.